You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kendine ve grubuna Adnan Hoca ve Adnan Hocacılar diyen Adnan Oktar'ın yakalanması geçen hafta Türkiye'de en çok konuşulan konulardan biriydi. Biz de yıllardır konuyu yakından takip eden gazeteci Toygun Atilla'ya döndük ve merak ettiklerimizi ona sorduk. Toygun Bey, siz kaç yıllık gazetecisiniz?
Bu sene 27. sene oldu.
Peki kaç senedir Adnan Hoca'yı takip ediyorsunuz?
Adnan Hoca ismiyle ilk kez 1999 yılında bir polis operasyonuyla karşılaştım. Aslında daha öncesi var ama polis operasyonunun düzenlenmesi ilk olarak 12 Kasım 1999'dur.
Peki necidir bu Adnan Oktar ve nasıl bir örgüt bu sözü edilen?
Adnan Oktar 1999'daki operasyonda gözaltına alındığında kendi verdiği ifadesinde kendisini nasıl tanımlamış onu bir görelim.
Lütfen.
Diyor ki 1956 yılında Ankara'da doğdum. 1986'da Bulvar Gazetesi'nde yazdığım bir yazıdan dolayı ümmetçilik propagandası yapmak suçundan tutuklandım ve 9 ay cezaevinde kaldım. 10 ay Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi'nde kaldım. Kendisini anlattığı Adnan Hoca profili bu. Bunun dışında ne var? Adnan Hoca 1987'de Harun Yahya adıyla ilk defa Yahudilik ve Masonluk isimli bir kitap yazıyor. Ve o günkü ifadesinde dini eğitim almadığını ifade ediyor. 79-80 yıllarında Adnan Hoca grubu olarak bilinen bir örgütlenmeyi tek başıma oluşturmaya başladım diyor ifadesinde. Bunun altını çiziyor.
Adnan Oktar'ın amacı nedir? Ne yapıyor?
Bildiğiniz bir örgüt yapılanması, bir tarikat yapılanması gibi bir yapılanma. Fakat dinin ağırlıklı olduğu bir şey yok. Din literatürleri var. Fakat koyu bir din anlayışı yok. Zengin, eli ayağı düzgün gençler var bunun çevresinde. Bunlarla bir tarikat oluşturduğunu söylüyor. Soruşturma dosyalarına yansıyanlardan gördüğümüz kadarıyla bir takım sapık ilişkiler var bu örgütün kendi arasında. Yurt dışında önemli bağlantıları var. İsrail başta olmak üzere. Para trafiği olduğu da Mossad raporlarına yansımış durumda.
Peki Toygun Bey, siz Fethullah Gülen örgütünü de çok takip ettiniz. Adnan Hoca grubunu bu diğerlerinden ayıran nedir? Sadece verdikleri çok modern ve gösterişli görüntü mü sadece?
Hayır, bence birbirlerine çok benziyorlar. Her iki örgütte eğitim ikisinin de ortak hedeflediği güruh. Biraz önce size Adnan Hoca'nın şeyini anlattım. Kendi ağzından verdiği hayat hikayesini, din bilgisinin olmadığını söylüyor. Şimdi buna rağmen dinle ilgili referans kabul eden bir isim haline gelmiş baktığınızda ve kendini zamanın mehdisi olarak ön plana sunuyor. Fethullah Gülen'de de aynı argümanları görüyorsunuz. Fethullah Gülen de müritleri tarafından zamanın mehdisi olarak kabul edilen bir isim. Aynı zamanda ilkokul mezunu bir şahsiyet. Din alimi gibi sunulduğunu görüyorsunuz ve aynı modellemeyi almışlar ve eğitim üzerinden bir örgütlenme yaratmışlar.
Adnan Hoca grubu neyle suçlanıyor bugün?
Adnan Hoca'ya yönelik bugün 30 tane suçlama var. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanlara cinsel ilişki, cinsel taciz, şantaj, kişi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, cebir, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, iftira,
her şey halkı, var diyorsunuz.
Siyasi ve askeri casusluk. Yani 99'daki operasyonla şimdiki operasyon arasındaki fark ne diye soracak olursanız
nedir?
Bence en ciddi fark o dönemdeki suçlamalar arasında siyasi ve askeri casusluk suçlaması yoktu. Bu dönemdeki suçlamada siyasi ve askeri casusluk diye bir suçlama girmiş. Telefonla bağlanmadan önce o dönemki yıllarda görev yapmış bir emniyet müdürüyle bir görüşmem oldu. 99 yılıyla ilgili operasyonu biraz konuştuk. Bu konuştuğum kişi Hakan Aydın Türkeli, emniyet müdürü. Evet. O dönem güvenlik şube müdürü. Bir anısını paylaştı benimle. Ben de sizinle paylaşabilirim bunu. Adnan Hocacı Oktar Babuna'ya uygun ilik bulunması için düzenlenen kampanyada diyor. O yıllarda bir çılgınlık haline gelmişti. Hatta Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Hanım büyük destek veriyordu. Bu kampanyaya
Evet.
O sırada işte o günün güvenlik şube müdürü Hakan Aydın Türkiye'de sıra dışı bir hamle yapıyor ve izinsiz kan toplamak ve bunları izinsiz yurt dışına göndermekten soruşturma başlatıyor. Çapa Tıp Fakültesinden ve bazı profesörlerden dekanların ifadesi alınıyor o dönem. Geniş bir soruşturma dosyası hazırlanıyor. O dönemin siyasi baskıları mı yoksa başka sebepler mi bilmiyorum ama dönemki soruşturmada takipçilik karar veriliyor bununla ilgili. Ve o dönem on binlerce vatandaşlardan alınan kan örnekleri izinsiz bir şekilde yurt dışına çıkartılıyor. Bunun en büyük sakıncasının, bunu konuştuğum emniyet müdürü söylüyor, ülkemiz insanının DNA profilinin çıkartılarak Türkiye'de özel bir biyolojik silah üretilmesi kadar kan örneklerinin uluslararası organ mafyasının eline geçerek kimlik ve adres bilgilerini de ihtiva etmesi nedeniyle vatandaşların maruz kalacağı can güvenliği tehlikesi olarak açıkladı bana. Şimdi o da bugün 19 sene sonra bu operasyonları okuyunca zihninde bunlar canlanmış. Bunları paylaştı benimle, ben de sizlerle paylaştım.
Peki Toygun Bey, 19 sene içinde itibarı da arttı diyebilir miyiz Adnan Hoca'nın?
Geçen yıllar şunu gösterdi ki, hayır, Adnan Hoca 3-5 yıl yargılanma sürecinden sonra tekrar Türkiye'nin gündemine geldi. Hatta sanatçılar, politikacılar, gazeteciler tarafından muteber insan gibi kabul edildi. Verdiği iftar davetlerine gazeteciler, sanatçılar, politikacılar gitti ve o 99 yılındaki toplumun heyecanı kayboldu. Adnan Oktar tekrar Türkiye'nin gündemine geldi.
Şu anda da hakkında açılmış 200'e yakın süren davası var deniyor. Bu operasyon neden bugüne kadar yapılmamıştı?
Şunu söyleyebilir işte güvenlik güçleri, iki senedir süren bir soruşturma, şartların zeminin oluşmasını bekliyorduk. İşte dönemsel olarak bu oldu, onun için yaptık. Kimisi diyebilir ki işte tren kazası oldu, o gündemi uzaklaştırmak için Türkiye'yi. Ama bunların hepsi bence niyet okumaktan başka bir şey değildir. Evet, burada bence önemli olan Adnan Hoca'ya operasyon yapılması gerekiyor mu? Gerekiyordu. Bence çok daha önce yapılması gerekiyordu ama bizim işimiz gazetecilik. Onlar için doğrudur ki bu zamanı seçmişlerdir, yapmışlardır diye umut ediyorum.
Toygun Bey, SBS Radyosu Türkçe programına katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.